Ayrım 5, kız kardeşim için. Judy Picoult. Sayfa 77. Eve döndüğümüzün birinci haftasında gecenin bir vakti bir şangırtıyla uyanıyoruz. Brian'la ikimiz Can abiyle Kate'in odasına koşuyoruz. Kate yatağında o kadar şiddetli titriyor ki komodinin üstünde duran gece lambasını devirmiş. Yanıyor diyorum Brian'a elimi alnına koymamla beraber. Kate herhangi bir garip belirti gösterirse doktoru arayıp aramamaya, neye göre karar vereceğimi merak edip duruyordum. Şu anda ona bakıyorum ve nasıl olup da hasta bir çocuğun neye benzediğini görür görmez anlayıp anlayamayacağımı düşünecek kadar aptal olabildiğine inanamıyorum. Acile gidiyoruz diyorum. Oysa Brian çoktan Kate'i battaniyesine sarmış, onu karyolasından kaldırmakla meşgul. Telaşla onu arabaya yerleştirip motoru çalıştırıyor ve o anda Jesse'yi evde tek başına bırakamayacağımızı hatırlıyoruz. Sen Kate'le git diye cevap veriyor zihnimi okuyan Brian. Ben burada kalırım ama gözlerini bir türlü Kate'den ayıramıyor. Birkaç dakika sonra hastaneye doğru tam gaz yol alıyoruz. Jesse arka koltukta kardeşinin yanında güneş daha kalkmadan bizim neden kalktığımızı sorup duruyor. Acilde Jesse paltolarımızın üstünde uyuyor. Brian'la ikimiz bir çiçek tarlasının üstüne üşüşüp alabildikleri kadını toplamaya çalışan arılar misali Kate'in alevler içindeki vücudunun başına toplanmış doktorları izliyoruz. Enfeksiyonun yerini tespit etmek ve yayılıp menenjite sebep olmasını engellemek için Kate'e kafatası kültürü yapılıyor ve omurliğinden sıvı alınıyor. Enfeksiyonun akciğerlerden kaynaklanması ihtimaline karşı bir radyolog odaya seyyar bir röntgen cihazı getiriyor ve Kate'in göğüs filmini çekiyor. Sonra filmi kapının hemen dışında bulunan ışıklı panoya takıyor. Kate'in kaburgaları birer kibrit kadar ince görünüyor ve filmin ortasına yakın bir yerde büyük gri bir leke var. Dizlerimin bağı çözülüyor ve Brian'ın koluna tutunmak zorunda kalıyorum. Bu bir tümör, kanser yayılmış. Doktor elini sakince omzuma koyuyor. Bayan Fitzgerald diyor, o gördüğünüz Kate'in kalbi. Pansitopeni, Kate'in bedeninde onu enfeksiyona karşı koruyan hiçbir şeyin olmadığı anlamına gelen rahatlatıcı bir kelime. Doktor Chance'ın dediğine göre bu, kemoterapinin işe yaradığı Kate'in vücudundaki beyaz kan hücrelerinin büyük bir kısmının kökünün kazındığı anlamına geliyor. Ayrıca kemoterapi sonrası görülen bir enfeksiyon olan nadir sepsisin artık bir olasılık değil, kaçınılmaz bir gerçek olduğu anlamına da geliyor. Ateşini düşürmek için ona Tylenol verdiler. Uygun antibiyotiklerin belirlenebilmesi için kan, idrar ve solunum sıvısı kültürleri yapıldı. Onu neredeyse yataktan düşürecek kadar şiddeti olan titremelerinin durması 6 saatini aldı. Birkaç hafta önce Kate'i neşelendirmek için saçlarını örten hemşire şimdi ateşini ölçüyor ve ardından bana dönüyor. Sarah diyor yumuşak bir sesle, artık rahat bir nefes alabilirsin. Kate'in yüzü Brian'ın teleskobuyla gözlemeyi sevdiği o uzaktaki aylar kadar küçük ve beyaz, durgun ve soğuk, cansız. Adeta bir cesede benziyor ve daha da kötüsü onu böyle görmek, acı çekmesini izlemekten daha rahatlatıcı. Hey, Brian eliyle başımı okşuyor. Diğer koluyla Jesse'yi kucaklamış. Neredeyse öğlen olacak. Ama biz hala pijamalarımızdayız. Üstümüzü değiştirmek aklımıza bile gelmedi. Jesse'yi kantine götürüyorum. Yiyecek bir şeyler alacağız. Sen bir şey istiyor musun? Kafamı hayır anlamında sallıyorum. Sandalyemi Kate'in yatağına yaklaştırıp bacaklarını örten battaniyeyi düzeltiyorum. Elimi eline değdirerek ateşine bakıyorum. Gözleri aralanıyor. Bir an için nerede olduğunu anlamaya çalışıyor. Kate diye fısıldıyorum. Ben yanındayım tatlım. Başını döndürüp bana baktığında avucunun için dudaklarımı doğru götürüp ortasına bir öpücük konduruyorum. Sen çok cesur bir kızsın diyorum ve sonra ona gülümsüyorum. Büyüyünce tıpkı senin gibi olmak istiyorum. Kate beni şaşırtarak başını kararlı bir biçimde iki yana sallıyor. Sesi çok zayıf çıkıyor. Olmaz anne, o zaman sen de hasta olursun. İlk gördüğüm rüyada serum Kate'in göğsündeki katetere çok hızlı bir şekilde akıyor. Tuzlu su onu içten içe tıpkı bir balon gibi şişiriyor. Serumun hortumunu kateterden sökmeye çalışıyorum ama çok sıkı bağlanmış. Ben ona bakarken Kate'in yüzü belirsizleşmeye, silinmeye başlıyor ve en sonunda tanınamayan beyaz bir yuvarlığa dönüşüyor. İkinci rüyada kadın doğum servisindeyim, doğum yapıyorum. Bedenim aşağı doğru çekiliyor, kalbimin atışlarını karnımda hissediyorum. Büyük bir baskı oluyor ve sonra göz açıp kapayıncaya dek bebek geliyor. Bir kız diyerek gülüyor hemşire ve bebeği bana veriyor. Yüzünü örten pembe battaniye çektiğim an öylece kala kalıyorum. Bu Kate değil diyorum. Tabii ki değil diye beni onaylıyor hemşire ama yine de senin bebeğin. Gökten inen melek Armani giyiyor ve hastane odasına girdiği sırada elindeki cep telefonuna bağırıyor. Mutlaka sat diye emrediyor ablam. Fonu hola tezgah kurup hisseleri limon satar gibi tek tek satsan bile umurunda değil beter. Sat dedim, işte o kadar. Telefonu kapatıyor ve kollarını açıp bana doğru geliyor. Gözyaşlarıma hakim olamıyorum. Bana gelmememi söylediğinde seni dinleyeceğimi mi sandın diyerek beni teskin ediyor. Ama faks ve telefon diye bir şey var. İşlerimi sizin evden de yürütebilirim. Jesse'ye bakacak başka kimse var mı? Brian'la ikimiz birbirimize bakıyoruz. Bu kadarını beklemiyorduk. Susan'ın sözlerine karşılık Brian ayağa kalkıyor ve ona çekinerek sarılıyor. Jesse ipini koparmış bir şekilde teyzesine koşuyor. Bu çocuğu nerede buldun Sarah? Jesse bu kadar büyümüş olamaz. Kendini Jesse'nin ellerinden kurtarıyor ve Kate'in uyumakta olduğu yatağa doğru eğiliyor. Eminim beni hatırlamıyorsundur diyor. Zanne gözleri sevgiyle parlayarak ama ben seni unutmadım. Bu bana çok kolay geliyor. İpleri Susan'ın eline vermek. Zanne Jesse ile SOS oynayarak onu oyalıyor ve yemek siparişini getirmeyen bir Çin lokantasına telefonda haddini bildiriyor. Kate'in yanına oturup kendimi ablamın iş bilirliğine bırakıyorum. Benim halledemediğim şeyleri halledebileceğine kendimi inandırıyorum. Akşam Zanne Jesse'yi eve götürdükten sonra Brian ve ben karanlıkta Kate'i bir parantez misali sarıyoruz. Brian diye fısıldıyorum. Düşünüyordum da. Sandalyesini doğruluyor. Ne düşünüyordun? Gözlerini görebilmek için öne doğru eğiliyorum. Bir bebek yapmayı. Brian'ın kaşları çatılıyor. Tanrı aşkına Sarah. Ayağa kalkıyor, bana sırtını dönüyor. Tanrım. Tekrar bana döndüğünde bütün yüz hatları acıyla gerilmiş vaziyette. Kate ölürse onun yerine yedek bir çocuk koyamayız. Kate yattığı yerde kıpırdanıp çarşafı topluyor. Kendimi zorlayarak onu 4 yaşında ilk Cadılar Bayramı kostümüyle hayal ediyorum. 12 yaşında ilk defa ruj sürmeyi deniyor. 20 yaşında yurt odasında dans ediyor. Biliyorum. O yüzden ölmemesi için elimizden geleni yapmalıyız. Çarşamba. Küllerin sırrını okurum size eğer isterseniz. Bakarım ateşe ve görürüm gri gölgelerin arasında. Kırmızı ve siyah dillerin ve kamçıların ışığında tanıklık ederim ateşin doğumuna ve ilerlemesine karşısına çıkana dek bir deniz. Carl Sandburg, Five Pages. Chample. Bana sorarsanız hepimiz ebeveynlerimize borçluyuz ama önemli olan soru ne kadar borçlu olduğumuz. Annem makineli tüfek gibi babamın son gönül ilişkisini anlatırken aklımdan bu düşünce geçiyor. Bir kez daha keşke kardeşim olsaydı diyorum. Böylece sabahın köründe gelen bu telefonların sayısı haftada bir ya da iki olurdu. 7 değil. Anne diye araya giriyorum. Kızın yaşının 16 olduğunu sanmam. Sen babanı yeterince tanımıyorsun Chample. Olabilir ama bir yandan da onun bir federal yargıç olduğunu biliyorum. Liseli kızların peşinde dolanabilir ama asla yasa dışı bir şey yapmaz. Anne, mahkemeye geç kalıyorum. Seni sonra ararım diyorum ve ona itiraz etme şansı tanımadan telefonu kapatıyorum. Aslında mahkemeye falan gittiğim yok. Derin bir nefes alıp başımı iki yana sallıyor ve köpeğim yargıcın beni izlediğini fark ediyorum. Köpeklerin neden insanlardan daha akıllı olduğunun 106 numaralı ispatı diyorum. Doğduktan sonra annelerinizle ilişkiyi kesiyorsunuz. Kravatımı bağlarken mutfağa geçiyorum. Oturduğum daire bir sanat eseri. Şık ve minimalist ancak paranın satın alınabileceğinin en iyisiyle donatılmış türünün tek örneği olan siyah bir deri kanepe, duvarda bir flat TV, Hemingway ve Hawthorne gibi yazarların imzalı ilk baskılarının durduğu kilitli bir cam dolap. Kahve makinem İtalyan malı. Buzdolabım neredeyse bir otomobil büyüklüğünde. Buzdolabı açtığımda ise karşıma tek bir soğan, bir şişe ketçap ve 3 makara siyah beyaz film çıkıyor. Bu işte şaşırtıcı değil. Çünkü evde nadiren yemek yiyorum. Yargıç restoran yemeklerine o kadar alışmış durumda ki köpek mamasını görse tanımaz. Nereye gidelim dostum diye soruyorum. Rosie's iyi gibi. Ne dersin? Hizmet köpeği takımını giydirirken bana havlıyor. Yargıç ve ben 7 yıldır birlikteyiz. Onu polis köpeği yetiştiren birisinden aldım ama benim için özel olarak eğitildi. Adına gelecek olursak hangi avukat ara sıra bir yargıcı kabeslemek istemez ki? Rosie's, Starbucks'ın hep benzemek istediği yerdir. Çeşit çeşit insanın olduğu eğlenceli bir mekandır. Günün her saatinde kafeini damardan alırken bir yandan da özgün dilinde Rus edebiyatı okuyan veya dizüstü bilgisayarında şirket bütçesini hesaplayan ya da senaryo yazan müdavimlerle doludur. Yargıç ve ben genellikle buraya yürüyerek gider ve her zamanki arka masamıza otururuz. Duble espresso ve 2 çikolatalı kruvasan söyleyip 20 yaşındaki garson kız Ophelia'ya arsızca asılırız. Ama bugün içeri girdiğimizde Ophelia ortalıkta görünmüyor ve bizim masamıza da bir kadın oturmuş pusetindeki bebeğini poğaça yediriyor. Bu durum karşısında o kadar afallayıp kalıyorum ki yargıç beni boş olan tek yere tezgahın kenarında caddeye bakan bir sandalyeye sürüklemek zorunda kalıyor. Saat sabahın 7:30 ve bugün şimdiden bir fiyasko. Kaşlarındaki metal halkalarla tam bir duş perdesini andıran eroinman kılıklı sıpsıska bir genç elinde bir bloknotla yanıma geliyor. Ayaklarımın dibinde duran yargıcı görüyor. Kusura bakma dostum, köpekler giremez. Bu bir hizmet köpeği diye açıklıyorum. Ophelia nerede? Gitti. Dün gece sevgilisiyle kaçtı. Kaçtı mı? İnsanlar hala böyle şeyler yapıyorlar mı? Kimle kaçtı diye soruyorum. Beni hiç ilgilendirmemesine rağmen. Köpek bokundan dünya liderlerinin heykellerini yapan sanatçının tekiyle. Protesto oluyormuş o yaptıkları. Zavallı Ophelia için anlık bir üzüntü duyuyorum. Bana sorarsanız aşk en fazla bir gökkuşağı kadar kalıcıdır. Gözünüzün önündeyken güzeldir ve bir kez kırpınca gözünüzü bir bakarsınız yok olmuş. Garson arka cebine elini atıyor ve bana plastik bir kart veriyor. İşte Braille menüsü. Duble espresso ve iki kruvasan istiyorum. Ayrıca kör değilim. O kuçu ne işe yarıyor öyleyse? Bende SARS var diyorum. Hastalık bulaştırdığım insanların çetelesini tutuyor. Garson şaka yapıp yapmadığımdan emin olamıyor. Kararsız bir şekilde kahvemi getirmek üzere uzaklaşıyor. Her zamanki masamın aksine bu defa oturduğum yer caddeye bakıyor. Yaşlı bir kadının bir taksi tarafına ezilmekten kıl payı kurtulmasını izliyorum. Oğlanın teki kafasının üç katı büyüklüğünde bir müzik setini omzuna atmış dans ederek yürüyor. Okul üniformalı ikizler bir gençlik dergisini inceleyip fıkırdıyorlar. Gür siyah saçları kafasından fışkırmış gibi görünen bir kadın eteğini kahve döküyor, karton bardak kaldırıma düşüyor. O anda benim için her şey duruyor. Başını kaldırmasını bekliyorum. Acaba bu zannettiğim kişi olabilir mi diye ama bana arkasını dönüyor ve bir peçeteyle üstünü siliyor. Aramızdan geçen bir otobüs dünyayı ikiye bölüyor ve cep telefonu çalmaya başlıyor. Arayan numaraya bakıyorum. Hiç şaşırmadım. Annemle konuşma zahmetine girmeden telefonu kapatıyorum. Tekrar pencerenin dışındaki kadına bakıyorum ama otobüsün yanı sıra o da gitmiş. Ofisin kapısından girer girmez Kerry'e talimatlar yağdırmaya başlıyorum. Osterlis'i ara ve Wayland davasında tanıklık edip edemeyeceğini sor. Son 5 yıl içinde New England Power Elektrik Şirketi'nden şikayetçi olanların bir listesini çıkar, Melbourne'un ifadesini bir kopyasını istiyorum. Bir de adliyeden Jerry'i ara ve ufaklık Fitzgerald'ın duruşmasında yargıç kim olacakmış öğren. O sıra telefon çalmaya başlıyor ve Kerry bakışlarını bana çeviriyor. Hazır sözü açılmışken başıyla içerideki odamın kapısını gösteriyor. Anna Fitzgerald elinde bir deterjan kutusu ve güdeli bir temizlik beziyle kapımın tokmağını parlatıyor. Ne yapıyorsun diye soruyorum. Bana söylediğiniz şeyi, bakışlarını köpeğe çeviriyor. Naber yargıç? İkinci hatta telefonum var diyerek araya giriyor Kerry. Ona sert sert bakıyorum. Ne demeye bu çocuğun buraya girmesine izin verdiğini anlayamıyorum. Sonra da ofisime girmeye çalışıyorum ama Anna tokmağın üstüne ne sıktıysa elim kayıp duruyor. Biraz çabalıyorum. Sonunda Anna elindeki beze tokmağı tutup benim için kapıyı açıyor. Yargıç odanın ortasında bir iki tur atıp en uygun gördüğü noktaya uzanıyor. Telefondaki yanıp sönen düğmeye basıyorum. Chample Alexander. Bay Alexander, ben Sarah Fitzgerald. Anna Fitzgerald'ın annesiyim. Bir an durup bu bilgiyi sindiriyorum. 2 metre ötemde kapı tokmağını parlatan kızına bakıyorum. Bayan Fitzgerald diye cevap veriyorum ve tam bekleneceği gibi Anna yaptığı işe ara veriyor. Sizi aramamın sebebi, yani tahmin edersiniz ki ortada bir yanlış anlama var. Dilekçeye bir cevap yazdınız mı? Buna gerek kalmayacak. Dün gece Anna ile konuştum ve davayı geri çekeceğini söyledi. Kate'e yardım edebilmek için elinden geleni yapmak istiyor. Öyle mi? Sesim ifadesizleşiyor. Maalesef müvekkilim davasını geri çekmek istiyorsa bunu doğrudan onun ağzından duymam gerekir. Bir kaşımı kaldırıyor ve Anna'yı bana bakarken yakalıyorum. Nerede olduğunu biliyor musunuz acaba? Koşuya çıktı diyor Sarah Fitzgerald. Ama bu öğleden sonra adliyeye geleceğiz. Yargıçla konuşacak ve bu meseleyi düzelteceğiz. Öyleyse orada görüşmek üzere. Telefonu kapatıyor ve kollarımı kavuşturuyorum. Bana anlatmak istediğin bir şey olabilir mi? Omuzlarını silkiyor. Yok aslında. Annem pek öyle düşünmüyor gibi. Ayrıca senin koşuda olduğunu zannediyor. Anna, ofisin giriş bölümüne Kerry'nin doğal olarak ip üstünde gezinen bir kedi gibi dikkat kesilerek bizi dinlediği masaya doğru bakıyor. Kapıyı kapatıyor ve masama doğru yürüyor. Ona buraya geldiğimi söyleyemedim. Özellikle de dün gece olanlardan sonra. Dün gece ne oldu? Anna cevap vermeyince sabrım taşıyor. Dinle bak. Dava açmaktan vazgeçeceksen, zamanımı harcıyorsan, bunu sonra değil de hemen şimdi söyleme dürüstlüğünü göstermeni isterim. Çünkü ben bir aile terapisti ya da senin en iyi arkadaşın falan değilim. Ben senin avukatınım. Avukatın olabilmem için de ortada gerçek bir dava olması gerek. Bu yüzden sana bir kez daha soruyorum. Dava ile ilgili fikrini değiştirdin mi? Bu çıkışımın dava girişimine bir nokta koymasını, Anna'yı bir kararsızlık çukuruna itmesini bekliyorum. Ancak beklediğimin aksine kararlı bir şekilde bana bakıyor, hala beni temsil etmeyi istiyor musunuz diye soruyor. Mantığımı dinlemeyip evet diyorum. Öyleyse cevabım hayır diyor. Fikrimi değiştirmedim. Babamla ilk kez bir yat kulübü yarışı için denize açıldığımda 14 yaşındaydım ve babam buna kesinlikle karşı çıkmıştı. Yeterince büyük değildim, yeterince olgunlaşmamıştım, hava çok değişken görünüyordu. Aslında tam olarak söylemek istediği, benim ona tayfalık yapmamın, kupayı kazanma değil kaybetme ihtimalini artıracağıydı. Babamın düşüncesine göre mükemmel olmadığınız sürece bir hiçtiniz. Teknesi Marblehead'de klavyeci J. Gales'ten satın aldığı USA 1 sınıfı mavun vetik ağacından bir şaheserdi. Başka bir ifadeyle ışıltılı beyaz yelkenlere ve bal rengi bir gövdeye bürünmüş bir hayal, bir statü sembolü ve bir deniz yolculuğu aynıydı. Kusursuz bir start aldık. Tabancanın patlamasıyla birlikte pupa yelken çıktık. Babamın bana ihtiyaç duyduğu noktada bir adım önden varabilmek için canımı dişime takıyordum. O daha emir vermeden dümeni kırıyor, flok yelkenini açıyor, kollarımın kopma noktasına gelene dek orsa çekiyordum. Belki yine de işler mutlu sonla bitebilirdi. Ama sonra kuzeyden bir fırtına patlak verdi ve beraberinde bardaktan boşanırcasına bir yağmurla boyu 3 metreyi bulan dalgalar getirdi. Her dalgayla birlikte tekne bir yükseliyor, bir dibe iniyordu. Üstünde sarı yağmurluyla koşuşturan babamı izliyordum. Yağmuru fark etmemiş görünüyordu. Benim aksime o, bir deliğe girip ellerini alt üst olmuş midesine bastırarak ölmek istemiyordu. "Chample!" diye kükredi. "Voltaire!" Ancak rüzgara doğru dönmek, gökyüzünden denizin dibine bir iniş daha demekti. "Chample!" diye tekrarladı babam. "Şimdi!" Önümüzde büyük bir boşluk açıldı. Tekne bu çukura öyle dik bir açıyla daldı ki olduğum yerde duramadım. Babam yanımdan fırlayıp dümene yapıştı. Kutlu bir an boyunca yelkenler duruldu, sonra seren öbür yöne doğru hızla döndü ve teknenin burnu tam aksi yöne çevrildi. "Bana koordinat lazım," diye emretti babam. Yön tayin etmek, aşağıya kameraya inmek ve bir sonraki şamandıraya varmak için hangi yöne gitmemiz gerektiğini hesaplamak anlamına geliyordu. Ancak aşağıda, temiz havadan uzakta olmak işleri sadece kötüleştirmeye yaradı. Tam önüme haritayı açtığım an ortasına kustum. Babam doğal olarak ona bakmaya geldi. Çünkü istediği cevabı ona getirmemiştim. Başını içeri uzattı ve beni kendi kusmumdan bir gölün ortasında oturmuş vaziyette buldu. "Hay ben senin," diye homurdandı ve yukarı çıktı. Arkasından gidebilmem için bütün gücümü toplamam gerekti. Babam dümene asılmış, ben de orada değilmişim gibi davranıyordu. Kavanço ederken haber bile vermiyordu. Yelken teknenin bir tarafından diğerine hızla dönüyor, gökyüzünü ikiye bölüyordu. Birden seren hızla dönüverdi ve başımın arkasına çarpıp beni boylu boyunca yere serdi. Kendime geldiğinde babam başka bir teknenin rüzgarını çalmakla meşguldü. Finişi birkaç metre ya var ya yoktu. Yağmur çiselemeye dönüşmüştü ve babam teknemize en yakın rakibimizde rüzgarın arasına sokunca diğer tekne geride kaldı. Birkaç saniye farkla kazandık. Bana yaptığım pisliği temizleyip daha sonra taksiyle gelmemi söyleyen babam, zaferini kutlamak için küçük bir kayıkla yat kulübüne geçti. Bir saat sonra nihayet işimi bitirip gelebildim. Bu arada babam kazandığı kristal kupadan içtiği skoçla iyice kafayı bulmuştu. "Senin tayfa da geldi Kem," diye seslendi bir arkadaşı. Babam zafer kupasını selamlama mahiyetine kaldırdı, başına dikti ve sonra öyle sert bir şekilde bara indirdi ki kupanın sapı tuz buz oldu. "Oldu mu?" dedi başka bir denizci. "Ne ayıp." Babam gözlerini benden bir an olsun ayırmıyordu. "Bence de öyle," dedi. Rhode Island'da neredeyse her üç arabadan birinin arka tamponunda eyalette işlenen büyük suçların kurbanlarını anan kırmızı beyaz çıkartmalar vardır. Arkadaşım Kathy de Kubelis sarhoş bir sürücü tarafından öldürüldü. Arkadaşım John Sisson sarhoş bir sürücü tarafından öldürüldü. Bu çıkartmalar okul etkinliklerinde, kermeslerde veya kuaförlerde satılır ve ölen çocuğu tanıyıp tanımamanız önemli değildir. Bir dayanışma örneği sergilemek için ve bu trajedinin sizin başınıza gelmemiş olmasından ötürü duyduğunuz gizli bir sevinçten dolayı onları aracınıza yapıştırırsınız. Geçen yıl üzerinde yeni bir kurbanın ismi olan kırmızı beyaz çıkartmalar çıktı. Daniel DeSalvo. Diğer kurbanların aksine bu kişiyi uzaktan tanıyordum. Bir yargıcın 12 yaşındaki kızıydı. Anlatılanlara göre cenazeden kısa bir süre sonra bir gözaltı duruşması esnasında adam sinir krizi geçirmiş ve acısını üstünden atabilmek için 3 ay izin almış. Tesadüfe bakın, Anna Fitzgerald'ın davasına da bu yargıç bakacakmış. Aile mahkemesinin bulunduğu Garrahi kompleksine giderken böylesi bir duygusal yük taşıyan bir adamın müvekkilim lehine çıkacak bir kararın genç bir kızın ölümünü hızlandıracağı bir davayı yönetip yönetemeyeceğini merak ediyorum. Girişte yeni bir görevli duruyor. Ağaç kadar kalın bir ensesi ve muhtemelen en fazla o kadar beyni olan bir adam. "Affedersiniz," diyor beni görünce. "Evcil hayvanlar giremez. Bu bir hizmet köpeği." Kafası karışan görevli öne doğru eğiliyor ve gözlerimin içine bakıyor. Ben de ona aynısını yapıyorum. "Ben miyobum. Köpek trafik levhalarını okumamda bana yardımcı oluyor." Adamın yanından geçerek koridordan duruşma salonuna doğru yürümeye başlıyoruz. İçeride katip Anna Fitzgerald'ın annesinin hışmına uğramış vaziyette. Yani öyle tahmin ediyorum. Çünkü kadın hemen yanında duran kızına hiçbir şekilde benzemiyor. Adım gibi eminim bu davada yargıç anlayış gösterecektir diye iddia ediyor. Sarah Fitzgerald. Kocası onlardan ayrı birkaç metre arkalarında duruyor. Anna beni fark ettiğinde yüzünde belirgin bir rahatlama okunuyor. Mahkeme katibine dönüyorum. Ben Campbell Alexander diyorum. Bir sorun mu var? Bayan Fitzgerald'a mahkeme salonuna yalnızca avukatların girebileceğini açıklamaya çalışıyorum. Ben burada Anna'yı temsilen bulunuyorum diyorum. Katip Sarah'a dönüyor. Sizin tarafınızı kim temsil ediyor? Anna'nın annesi bir an için duruluyor, kocasına dönüyor. Bu bisiklete binmek gibi bir şey diyor alçak bir sesle. Kocası başını sallıyor. Bunu yapmak istediğinden emin misin? Bunu yapmak istemiyorum. Bunu yapmak zorundayım. Kelimeler bir çarkın dişlilerinin birbirine geçmesi gibi kafamda yerine oturuyor. Bir saniye diyorum. Siz avukat mısınız? Sera bana dönüyor. Şey, evet. Sorgulayan gözlerle Anna'ya bakıyorum. Sen bunu bana söylemeye gereksiz mi buldun? Hiç sormadın ki diye fısıldıyor. Katip her birimize bir giriş formu veriyor ve Şerif'i çağırıyor. Vern diyerek gülümsüyor Sera. Seni tekrar görmek ne güzel. Tanrım, her seferinde daha çok dibe gidiyoruz. Merhaba. Şerif onu yanağından öpüyor ve kocasıyla el sıkışıyor. Brian. Kadın sadece avukat çıkmakla kalmıyor, bir de tüm kamu görevlilerini avucuna almış görünüyor. Hemşeriler günü toplantınız bitti mi diye soruyorum ve bunun üzerine Sera Fitzgerald'ın gözleri Şerif'inkilere dönüyor. Adam salağın teki ama ne yaparsın? Burada bekle diyorum. Anna'ya ve annesinin peşinden duruşma salonuna giriyorum. Yargıç de Salvo, tek kaşlı denebilecek kadar gür kaşları olan sütlü kahve düşkünü kısa boylu bir adam. Günaydın diyor ve bize yerlerimize geçmemizi işaret ediyor. Bu köpek niye burada? O bir hizmet köpeği efendim. O başka bir söze varamadan ben Rhode Island'daki her duruşmanın öncüsü diyebileceğimiz her zamanki sohbete dalıyorum. Biz küçük bir eyaletiz ve hukuk camiası ise daha da küçük. Stajyer avukatınızın duruşmanıza bakan yargıcın yeğeni veya baldızı çıkması normal bir durum olmaktan öte fazlasıyla olası. Yargıçla sohbet ederken hangimizin bu oyunun bir parçası olduğunu ve hangimizin olmadığını anlaması gereken Sera'yı omuzumun üzerinden bir bakış atıyorum. Bir zamanlar avukatlık yapmış olabilir ama benim yaptığım son 10 yılda değil. Sera gergin bluzunun ucunu kıvırıp duruyor. Yargıç de Salvo onu fark ediyor. Avukatlığa döndüğünüzü bilmiyordum. Aslında bunu düşünmüyordum efendim ama davacı benim kızım. Bunu duyan yargıç bana dönüyor. Bu mevzunun aslı nedir? Bayan Fitzgerald'ın küçük kızı ebeveynlerinden tıbbi azat talep ediyor. Sera başını hayır anlamında sallıyor. Bu doğru değil sayın yargıç. Adını duyan köpeğim bir anda başını kaldırıp ona bakıyor. Ben Anna ile konuştum ve kendisi aslında bunu yapmak istemediğine beni temin etti. Kötü bir gün geçirmiş ve biraz ilgi çekmek istemiş. 13 yaşında bir kız nasıldır bilirsiniz, öyle değil mi? Bu sözler üzerine salona öyle bir sessizlik çöküyor ki kendi kalp atışlarımı bile duyabiliyorum. Yargıç de Salvo, 13 yaşındaki bir kızın nasıl olduğunu bilemez. Onun kızı 12 yaşındayken öldü. Sera kıpkırmızı oluyor. Bu eyaletin tümü gibi o da Dana de Salvo'nun başına gelenleri biliyor. En azından bildiğim kadarıyla onun da arabasının tamponunda o çıkartmalardan var. Şey, çok affedersiniz, öyle demek istemedim. Yargıç bakışlarını ondan başka tarafa çeviriyor. Bay Alexander, müvekkilinizle en son ne zaman konuştunuz? Dün sabah sayın yargıç. Annesi bunun bir yanlış anlamı olduğunu söylemek için bana telefon ettiği sırada kendisi ofisimdeydi. Tahmin edilebileceği üzere bunu duyan Sera'nın ağzı bir karış açık kalıyor. Olamaz, o sırada koşudaydı. Ona bakıyorum, bundan emin misiniz? Yani koşuda olması gerekiyordu. Efendim diyorum, benim anlatmak istediğim ve Anna Fitzgerald'ın dilekçesinin haklı olduğunu gösteren nokta tam olarak budur. Annesi daha sabahleyin kızının nerede olduğunu bilmiyor. Anna'yı ilgilendiren tıbbi kararlarda aynı gelişi güzellikle. Tamam, tamam, anladık. Yargıç Sera'ya dönüyor. Kızınız size davadan vazgeçmek istediğini mi söyledi? Evet, yargıç bana dönüyor. Size de davaya devam etmek istediğini söyledi, öyle mi? Doğrudur. O zaman en iyisi doğrudan Anna ile konuşayım. Yargıç ayağa kalkıp duruşma salonundan çıkınca biz de arkasından çıkıyoruz. Anna koridorda bir bankta babasıyla birlikte oturuyor. Ayakkabılarından bir tanesini bağı çözülmüş. Aklından bir sayı tut dediğini duyuyorum babasına ve sonra başını kaldırıp bize bakıyor. Anna diye sesleniyorum ona. Sera Fitzgerald da aynı anda. Yargıç de Salvo'nun kendisiyle birkaç dakika özel olarak konuşmak istediğini Anna'ya açıklamak benim sorumluluğum. Ona akıl vermem gerek. Böylece doğru sözleri söyleyecek ve o istediğini alamadan yargıç davayı rafa kaldırmayacak. O benim müvekkilim. Kurallara göre benim danışmanlığımda ilerlemesi gerekiyor. Ama kendisine seslendiğimde o annesine doğru yönelmeyi tercih ediyor. 5. ayrımın sonu, sayfa 93.